Amin. Haleluya. Amin. Beni tanımayanlar için kısaca bahsedeyim. Vahan benim adım. Kut Kilisesi'nde hizmet ediyorum. Kardeş kiliseniz ve ben sizin İsa Mesih'teki bir kardeşinizim. Rabbimizin bizi türlü türlü yerlerden seçip toplayıp bir ara getirdiğini hep dinliyoruz ya. İşte ben de onlardan biriyim. Bir yerden alındım ve sizlerle birlikte hamdolsun ki aynı bedenin içine Rab tarafından konuldum. O yüzden bugün sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık. Çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Yani aslında dürüstçe söylemek gerekirse bu kiliseyi gerçekten çok seviyorum. Birçok açıdan çok seviyorum. Bir kere herkesin yüzünde her zaman gülücükler var. Herkesin yüreğindeki kutsal ruhun ateşini görebilirim. Bu bunun sebeplerinden bir tanesi. Bir konu daha var. Bu kilisede çok çocuk var. Hamdolsun. Harika. Amin, amin. Gülüşmeler, çocuk sesleri. Bir yerde çok çocuk varsa orada hayat var demektir. Orada can var demektir. Aslında biliyor musunuz? Ben geleneksel bir kilisede hizmet ettim. 14, 15, 16 yaşlarımda Ortodoks Kilisesi'nde hizmet ediyordum. Koroda ilahi söylüyordum ve onun ritüellerini öğreniyordum. Ve biliyor musunuz? Yani kötü değil ama çok sessiz kiliselerdi gerçekten. Yani çocuk seslerine çok fazla müsaade edilmeyen, mesela bir çocuk ağlaması duyulduğu zaman hemen hemen annesinden onu dışarı çıkarılması istenirdi. O düzen öyleydi. Fakat ben iman ettiğim ilk yıl, iman ettiğim kilisede pastörüm vaaz verirken şöyle bir olaya tanık oldum. Vaaz esnasında bir çocuk ağlamaya başladı ve gerçekten vaazı duymak çok zor olmaya başladı. Ve pastörüm o bayanın yanına gitti. Onun elinden çocuğunu aldı, kucağına aldı ve vaaza kucağında çocukla devam etmeye başladı. Ve çocuk sustu ve bütün vaaz pastör böyle bitirdi onu. Ve o zaman benim yüreğimde bir şeyler değişti. Nitekim aslında görebiliriz ki aslında o pastör bana kutsal kitaptan bir tiyo, küçük bir sır göstermişti bana. Nitekim hep birlikte kutsal kitaplarımızın Matta 19, 13 ayetlerine bakacak olursak şöyle diyor. O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı. Nitekim burayı okuduktan sonra İsa Mesih'in çocuklar hakkında da ne düşündüğü benim yüreğime çok dokunmuştu. Fakat tabii ben bunu şöyle okudum. Bir pazar okulunda çocuklara öğretilebilecek harika bir ders. Çünkü İsa çocukları seviyor. Ya da bir gün çocuklarımız olursa, ki nitekim 2 ay sonra Rab dilerse bir kızım olacak. İlk kızım. Haleluya. Ona öğretebileceğim harika bir dersti aslında İsa'nın çocukları ne kadar sevdiği. Ama benlik bir şey yoktu tabii, bu çocuklarla ilgili bir şey. İsa çocukları seviyordu. Onlara öğretilebilecek bir şeydi bu. Fakat eyvah ki Luka 18:15'te açabilirsek burada harika. Bazıları bebekleri bile İsa'ya getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar. Ama İsa çocukları yanına çağırarak, "Bırakın çocukları bana gelsin. onlara engel olmayın dedi. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Evet, doğru. Çünkü burada ipin ucu bana da dokunmaya başladı. Demek ki İsa sadece çocuklarla ilgili konuşmamıştı. Göklerin egemenliğini bu çocuklar gibi kabul etmeyen hiç kimse, yani evet bu söz benle de ilgiliydi. Çocuklar gibi ne demek? Aslında biliyor musunuz, ben İsa Mesih'in harika bir edebiyatçı olduğuna inanıyorum. Harika bir ressam olduğuna, muhteşem bir müzisyen olduğuna inanıyorum. Çünkü gökyüzünü yaratan Tanrı'nın yaratıcılığını hayal edebilir misiniz? Bir papağanı yaratan ya da ağaçları yaratan Tanrı'nın ne kadar muhteşem bir ressam olduğunu düşünebilir misiniz? Ve aynı zamanda Tanrı'nın harika bir edebiyatçı. Yani söylediği sözlerin arkasında türlü türlü anlamlar, derin, gerçek, yüzeysel değil ama içsel anlamlar olduğunu düşünüyorum. Bence bu söz de öyleydi. Hani bu şaka hediye paketleri vardır, bilir misiniz? Böyle büyük bir hediye paketi vardır. Açarsınız, içinden bir paket daha çıkar. Onu da açarsınız, bir paket daha çıkar. O hep çıkar böyle, ufacık olana kadar açarsınız. Hep içinde bir şey vardır onun. O sözler de onun gibi. Üzerine derin derin düşündükçe başka bir anlam. Derin derin düşündükçe daha başka bir anlam. Bence İsa Mesih böyle biriydi. Bir çocuk gibi, göklerin egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmek ne demek? Hiç düşündünüz mü? Bir an hayal edelim çocukları. O yukarıda cıvıl cıvıl koşturan, gülen, oynayan, aynı zamanda ağlayan çocukları bir hayal edelim. Çocukların bazı özellikleri vardır mesela. Çocuklar sevinmek için hep hazırlardır. Küçük bir hediye verdiğinizde çocuğa, çocuk ya bu kaç paralık bir şey ki sevineyim demez. Kendisine sunulan bir hediye onu mutlu eder. Doğru mu? Evet. Mesela bir çocuk hemen bağışlar. Hiç dikkat ettiniz mi? Mesela dün onun isteğini yapmazsınız ama bugün aynı umutla sizden başka bir şey ister. Dün yapmamanız onun umudunu kırmaz. Çocukların yürekleri çok hassastır. Sizin söylediğiniz ona sert bir bakışınızdan bile etkilenerek ağlayabilirler. Çünkü yürekleri size o kadar yakındır ki sizden gelebilecek en ufak tepkiyi önemserler. Değer verirler. Aynı zamanda onu ödüllendirdiğiniz anda ondan daha mutlu hiç kimse yoktur dünyada. Bir babanın oğluna oğlum seninle gurur duyuyorum demesi kadar büyük bir hediye yoktur bir çocuk için. Çocuğum, kızım, aferin dediğinde dünyalar onların olur. Çünkü takdir edilmişlerdir aslında. Çabuk sevinirler, çabuk üzülürler, kin tutmazlar, nefret etmezler. Hep umut ederler. Hiç düşündünüz mü? Sizden bir şey isteyen bir çocuk, siz 100 kere hayır dersiniz, o 101. de gene ister. Sizin ona onu vereceğinizin umudunu asla yitirmez çocuk. Ben böyleydim. Sizler de böyle miydiniz? Bilmiyorum. Sadece ben mi böyleydim? Hakan, Esa, hamdolsun. Hamdolsun. Peki sonra ne oldu bizim hayatlarımızda? Da biz değiştik. Başka türlü oldu bizim davranışlarımız. Ne oldu? Her şeyi umut eden bir çocukken biz ne oldu da umut etmekte bu kadar zorlanır hale geldik? Ne oldu da hayal ederken bu kadar korkar hale geldik? Ne oldu da dün bize yapılan her şeyi bugün unutan bir çocuk olarak onlarca yıl evvel bize yapılan şeyleri unutmaz hale geldik? Ne oldu? Ne değişti bizim hayatımızda? Ne değişti biliyor musunuz? Biz büyümeye başladık. Büyümeye başladık. Kıskançlıklarımız artmaya başladı. Artık bize verilen şeylerle mutlu olma sevdasından vazgeçip, başkasına verilmiş ama bize verilmeyen şeyleri görmeye başladık. Biz büyümeye başladık aslında. Mesela ben küçükken dünyadaki en güçlü adam benim babamdı. Dünyadaki en akıllı kadın benim annemdi. Ama sonra gün geldi, onların o kadar da iyi olmadıklarını düşünmeye başladım. Babamın o kadar da güçlü olmadığını, hatta babama kafa tutarak, itiraz ederek, asilik yaparak fikirlerimiz değişti. Annemin aslında o kadar da beni sevdiğine inanmamaya başladım. O kadar da sevmiyormuş beni demeye başladım. Ne oldu da böyle oldu? Büyüyordum. Aslında işin enteresan yanı, işin gerçeği şudur kardeşler. Yüreğimdeki saflık yerini başka bir şeye bırakmaya başladı. Aslında saflık kavramı çok enteresan bir kavramdır. Yani saflık, Tanrı'daki saflık, İsa Mesih'teki saflık, kutsal kitaptaki büyük erdemlerden bir tanesi olarak bize anlatılırken, bugün günümüz dünyasında dışarıda saflığı insanlar aptallık olarak tanımlıyorlar. Biliyor musunuz? Aa, ne saf, ne aptal kişi, ne söylesek inanıyor. O da çok aptal, çok saf canım. Her şeyin peşinden gidiyor. Bakın, Tanrı saflığı bir değer olarak görürken, dünya saflığı bir aşağılama kaynağı olarak görür. Fakat işin gerçeği şudur ki, biz büyüdükçe yüreğimizdeki saflığı kaybettik. Artık babam bana, ya sana şunu vereceğim dediğinde ben artık, hadi canım dün de vereceğim dedin, vermedin, kanıtın var mı demeye başladım. Artık bana söylenilen her şeylere kanıt aramaya başladım. Çünkü akıllıyım ben, saf değilim. Artık inanmamaya başladık. Sizler de öyle oldunuz mu bilmiyorum. Artık bize verilen her vaade, tabiri caizse, kanmamaya başladık. Artık daha zeki, kendi ayakları üzerinde durabilen kişilerdik. İnanmamaya başladık. Çok enteresandır. Bu çocuklar gibi kavramı benim yüreğimde derin şeyler uyandırmıştı. Fark ettim ki çocukluğumdaki günlerim çok harika günlermiş. Hiç ah keşke çocukluğumuza dönebilsek dediğiniz oldu mu? On her gün. Neden çocukluğunuza dönmek istersiniz? Neden ister insan? Çünkü o sevinçlerini özler. Dünyanın kaygıları arasında boğulmadan oyun oynayabilme özgürlüğünü ister insan. Onları özler. Size verilen sevgi bakışlarının arkasında başka niyetleri görmeye çalışmadan safça sevebileceğiniz günleri özlersiniz. Ben de öyleyim. Fakat biliyor musunuz, kutsal kitabın sözlerini, Tanrı'nın sözlerini doğru anlamak, Tanrı'nın söylediği gibi anlamak, ben inanıyorum ki Tanrı'nın en büyük isteklerinden bir tanesidir. Ne demek bu? Ben Ermeni asıllıyım. Benim soyum Ermeni. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Burada doğdum, büyüdüm. Babalarım, dedelerim burada doğdu. Fakat ben Ermeni asıllıyım. Ve bizim Ermenilerin bir şivesi vardır. Bilmiyorum, hiç rastladınız mı? Bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Bir gün adam işe gidecek, bodrum katlı bir evde oturuyorlar. Eşine diyor ki ya şu camın önüne bir yazı as da diyor. Buraya park etmesinler. Habire araba park ediyor, ne güneş giriyor içeri ne bir şey. Kadın diyor ki tamam ya yazarım. Adam işe gidiyor, işten bir geliyor. Evde kaç tane araba varsa evin önünde iki katı araba var. Dolmuş bütün sokak oraya. İçeri geliyor, ya hanım diyor sana yazı yaz dedim park etmesinler diye. Şimdi diyor iki katı araba var, ne yazdın? Kadın yazı yazdım diyor. Ne yazdın diyor? Yazdım ki diyor burası park yeridir. Bu Ermenilerin şivesidir. Soruyu öyle sorarlar. Burası park yeridir. Yani ses tonuyla soru sorar. Cümleyle değil. Adamın söylediğini ne türlü anlayan kadın ve yazıyor. Tamamen yanlış anlaşılmalar zinciri. Eğer biz de Rabbin sözünü doğru anlamazsak, o zaman bizim için de bazı şeyler böyle karmaşık gidebilir. Tanrı'nın sözünü doğru anlamalıyız. Nitekim, Yuhanna bölümünde, 3. bölüm 1. ayette şöyle anlatır. Yuhanna, birlikte açalım. Yuhanna 3. Galiba bu ekran benden daha hızlı her zamanki gibi. Evet, Yuhanna. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yeniden doğmak. Koca bir adama yeniden doğma kavramı. Tabii ki bu ayetler üzerinde farklı farklı bir sürü vaazlar verilebilir. Çok önemli bir bölümdür burası. Rabbin kelamının her yeri gibi. Fakat yeniden doğmak hiç olabilirmiş gibi geliyor mu kardeşler size? İsa önce dedi ki bir çocuk gibi, bir bebek gibi bana gelin. Yoksa giremezsiniz göklerin egemenliğine. Ve burada dedi ki bir kişi yeniden doğmadıkça. Ne kadar zor aslında. Bizler gibi umutları kırılmış, ümit ettikleri şeyler olmamış, kandırılmış, birine inandık ve belki o bizi kandırdı. Ve bu bizim çok fazla şeyimize mal oldu. Birine güvendik ve çok canımızı yaktı. Bir kişiye sadece iyilik yapmak için uğraştık ama o gün geldi sırtımızdan vurdu. Varımızı yoğumuzu her şeyimizi uğruna feda ettiğimiz kişi gün geldi ilk bizi terk etti. Oldu mu size de böyle? Bu kadar yıpranmış birinin yeniden o saf sevgiye dönmesi ne kadar zor. Ne kadar zor o kişinin tekrar çocuk gibi sevebilmesi. Çünkü bizler ister kilisede ister dışarıda yüreklerimiz kırıldı. Gerçekten. Oldu bu. Ve yeniden o çocuk halimiz çok zordu. Aslında neden böyle İsa Mesih'in bunu söylediğini daha iyi anlayabiliyorum, biliyor musunuz? Neden? Bir olay anlatacağım. Ben 3. sınıftayken bu erkekler burada maç yaparlar okul bahçesinde. Sınıfın bir tane çok iri delikanlısı vardı bizde. Böyle dev gibi bir adamdı. Hepimizden büyük. Her öğlen arasında o söylerdi. Sen oynayacaksın, sen oynayacaksın, sen oynayacaksın. Sen gel, sen bendensin, sen oradansın diye. Hep o karar verdi. Kimse de ona bir şey söyleyemezdi. Ve sınıfta ben ona silgimi vermedim diye bana kızdı. 2 hafta boyunca beni seçmedi takıma. çok üzülüyordum. Ama utanarak, üzülerek söylüyorum. Ama üçüncü sınıftayken bir gün beni seçmediğinde biz onunla, daha doğrusu ben onunla kavga ettim. Dövüştük. Ve utanarak söylüyorum, ben onu dövdüm. Ve ondan sonraki bütün yıllar boyunca o takımları ben seçmeye başladım. Benim içimdeki kökü düşünebiliyor musunuz? Demek ki biriyle öfkelenirsen, kavga edersen, o zaman seni ezemez o. Ve ben kavgacı biri oldum. Bütün gençliğim öyle geçti. Bu kökle, çünkü biz büyüdükçe o aldığımız kökler de büyüdü içimizde, öyle kalmadı. Bu kökle beni kilisede hayal edebilir misiniz kardeşler? Ne kadar verimli olabilirim? Rabbin bedeninde kardeşlerime nasıl bereket olabilirim içimdeki bu kökle? Bu ümitsizliğimizle, kırılmış umutlarımızla, ben eskiden öyle derdim. Umut mezarlığıdır benim yüreğim. Umut edilen her şey kırıldı benim içimde çünkü. Öyle düşünüyordum. Bu umutsuzlukla, bu bedende, bu sevinç dolu bedende kardeşlerime de umutsuzluk vermek dışında ne verebilirim? Siz orada bir gün üzgünken, ağlıyorken gelip size dua etmek yerine sadece kendi ümitsizliğimi verebilirdim o zaman. O yüzden İsa Mesih bir kimse yeniden doğmadıkça dedi. İsa Mesih bizi olduğumuz gibi hep çok sevdi. Ama olduğumuz gibi kalmamızı istemedi. Bizleri yenilemek, yüreklerimizdeki kırılmışlıkları, incinmişlikleri tazelemek, yeniden bir çocuk gibi her şeyi umut eden, güvenen, sevinen, saf olan birine dönüştürmek istedi bizleri. Nitekim Markos'ta 2:22'de çok güzel anlatıyor İsa Mesih. Diyor ki, hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara koyamaz. Yoksa şarap tulumları patlatır. Şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Yeni yaşam yeni yüreklere konur kardeşler. Eski yüreklerimize o yeni yaşam konmaz. Patlatır. Bu yüzden İsa Mesih dedi ki, bir çocuk gibi bana gelin. O büyümüş, her şeyi sorgulayan, her şeyin arkasında kanıt arayan, dünyaya karşı muhteşem bir savunma düzeni geliştirmiş olan insan olarak bana gelirseniz, ben size nasıl verebilirim bereketleri? Çünkü iman görünmeyen şeylere imandır. Umut görünmeyeni umut etmektir. Ben o duvarlarımla nasıl bunu alabilirim? Sizi bilmiyorum ama ben 19 yaşında karar vermiştim ki dünyanın en yalnız adamı benim. Benden daha yalnız hiç kimse yok. Ve dünyadaki gerçekten çok zavallıca değil mi? Çok kötü. Şimdi çok utanıyorum bunları söylemekten ama. Ve İsa Mesih benim bu savunma mekanizmamla, yalnızlığımla çok uğraşmak zorunda kaldı biliyor musunuz? Bu her şeyi sorgulamakla, her bana söylenenin arkasında başka bir niyet aramakla. Adam bana, ya Vahan seni seviyorum dedi. Ben acaba ne demek istiyor dedim. Çünkü daha önce bana öyle söyleyen insanlar canımı yakmıştı. Sizde de oldu mu öyle? Aslında biliyor musunuz? İnsan dünyaya karşı kırılmışlıklara karşı bir savunma mekanizması geliştirir. Nasıl çalışır bu? İnsan gün gelir o kadar yüreğinde artık acı hisseder, o kadar böyle insanlara güvenmekte zorlanır ki artık duygularını kısar. Bir süre sonra insan mesela müthiş canı yanan bir şey olur ama hiç umursamaz bile. Yüzünde donuktur böyle, ifadesiz. Ağlamaz mesela, aslında içi parçalanıyor. O bir savunma mekanizmasıdır. Üzülmemek için duygularını kapatır insan. Acıyı hissetmemek için. Fakat bunun bir ters etkisi daha olur. Mesela şey gibi. Mesela şu anda benim sesimden gelen, mesela fazla tiz geliyorsa benim sesim, onu yok etmek için bütün sesi kısar. Yani insanlar acıyı hissetmemek için bütün duyguları kapatır ve böylece o kişi artık sevinçleri de hissedememeye başlar. Hiçbir şeye sevinmez. Ne olacak ki canım? Artık hiçbir şeyi umut edemez. Çünkü o duyguları kapatmıştır. Tamamen kapatmıştır. Vaktiyle bir adam varmış. Hana gitmiş ve handa haydutlar varmış ve ellerinde kılıçlarıyla bu adamdan para istemişler. Vermem demiş. Kılıçlarıyla saldırmışlar. 20 kişi. Vurmuşlar adama, vurmuşlar. Adam onlara vurmuş. Sonunda o 20 kişi de yerdeymiş. Bizim adam da ayaktaymış. Ve tek bir yarası bile yokmuş üzerinde. Ve bir adam onun yanına gitmiş. Demiş ki ben seninle konuşmak istiyorum. Arkadaş olmak, tanımak istiyorum seni. Adam olur demiş, konuşmaya, sohbet etmeye başlamışlar. O kadar derin bir sohbetleri olmuş ki ve zamanla o sohbet esnasında bu adamın vücudunda yaralar görünmeye başlamış. Bütün o kılıç yaraları tekrardan, hiç daha önce görünmeyen yaralar ortaya çıkmış. Ve adam demiş ki, daha önce ben hiç kimseden böyle sevgi görmedim ki, şimdi görüyorum ve o yaralarım ortaya çıkıyor. Kardeşler, ne demek bu? Bizim gizlediğimiz, içimizde ne varsa İsa Mesih bize dokunduğu anda o yaraları görünür yapmak ve iyileştirmek için uğraşır. Yüreğimizdeki umutsuzluk yaralarını önce ortaya çıkarıp sonra da iyileştirmek onun sevgisinin amacı. Değil ki onları halının altına süpürelim. Değil ki saklayalım. İşte İsa Mesih'in sevgisi bütün o içimizdekileri açığa çıkartmak ve bizleri yenilemektir. Aslında çok enteresan. 1. Korintliler 13. bölümde harika bir yer var. Açabilir miyiz onu? 1 Korintliler 13:4. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Devam edelim. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır. Diyeceksiniz ki ne demek bu? Hiç dikkat ettiniz mi kardeşler? Burada anlatılan sevgi aslında bir çocuğun duyabileceği sevgidir. Bakalım tekrar en başa. Sevgi sabırlıdır. Evet, çocuklar büyüdükçe sabırsızlanırlar. Sevgi şefkatlidir, bir çocuk gibi. Düşünsenize, bir çocuğu bir gün annesi tarafından disiplin alır ama ertesi gün gene anne anne diye peşine gider. Şefkat budur. Ben küçükken mesela babam beni disiplin için etmek için hafifçe dövdüğünde ben gene baba baba diye ağlardım. İşte sevgi budur. Buradaki sevgi bir çocuk yüreğinin yapabileceği sevgidir. Böbürlenmeyen, kaba davranmayan, kendi çıkarını aramayan, kolay kolay öfkelenmeyen, kötülüğün hesabını tutmayan. Bunlar yetişkin bir insanın çok rahat yapabileceği şeyler değildir. Bunlar bir çocuk yüreğine, o saf yüreğe sahip olan kişilerin yapabileceği şeylerdir. Ve Tanrı işte bize bugün o çocuk yüreğini vermek istiyor kardeşler. Biliyor musunuz? Bu eminim kolay olmayacak. Bu yenilenme süreci, bu o hasarlı yüreklerimizi yeniden canlandırmak, o yukarıdaki çocukların cıvıltıları gibi sesleri yüreğimizden tekrar duymak çok belki kolay olmayacak. Ama bu şuradan başlayacak. Evet, İsa Mesih beni bu konuda yenilemek istiyor. İsa Mesih bizim büyüdüğümüz yaşantımızda tersine bir şeyler yapmak istiyor kardeşler. Sizlere bir makale okumak istiyorum. Can Yücel'in bir makalesi. Diyor ki, hayat tersinden yaşanmalıydı. Yaşamın en tatsız tarafı sona eriş şeklidir. Şüphesiz ki yaşamı tersten yaşamak daha güzel, daha mükemmel olurdu. Bir tahta sandık içerisinde herkes karşınızda saf durmuş, iyiliğinize dua ediyor ve tüm haklar helal edilmiş vaziyette. Tabuttan doğuyorsunuz, yaşlı. Olgun ve ağırbaşlı olarak. Torunlar hepsi hazır. Arabanıza kurulup evinize gidiyorsunuz. Doğar doğmaz devlet size maaş bağlıyor. Aylık veya 3 ayda bir maaşınızı alıyorsunuz. Ne güzel, hazır maaş, hazır ev. 60'lı yaşlara kadar her şey garanti. Huzur içinde yaşıyorsunuz. Sağlığınız gittikçe düzeliyor. Kaslar güçleniyor, kuvvetleniyorsunuz. Bir gün çalışmak istiyorsunuz ve işe ilk başladığınız gün size hoş geldiniz hediyesi olarak bir plaket ve altın kol saati veriyor patronunuz. Ve genel müdürlük veya bunun gibi yüksek bir makamdan tecrübeli bir insan olarak işe başlıyorsunuz. Herkes karşınızda el pençe divan. Vücudunuzda da bazı hoşa giden hareketlenmeler başlıyor. Gittikçe zayıflıyor, forma giriyorsunuz. Aman ne güzel günler başlıyor. Derken bir gün patron size artık üniversiteye gitsen daha iyi olur diyor. Bu arada babanız ortaya çıkmış. Fazla çalıştın diyor. Artık eve dön, işi bırak, okumaya başla. Harçlığın benden olsun. Keyfe bakar mısınız? Okuduğunuz dersler gittikçe kolaylaşıyor. Ekmek elden, su gölden bir dönem başlıyor. Partiler, diskotekler. Derken anne ve babanız sizi götürüp getirmeye başlıyor okula. Araba kullanma derdi de yok. Ne harika. Günün birinde sizi okuldan alıyorlar. Evde otur. Keyfine bak, oyuncaklarınla oyna diyorlar. Mamanız ağzınıza veriliyor. Zaman zaman altınızı bile temizliyorlar. Hatta bu durum alışkanlık yaratıyor. Derken anneniz bir gün size süt verme kararı alıyor ve başka bir dönem. Bir gün karanlık, ılık ve sıcak bir ortama giriyorsunuz. Beslenmek için ağzınızı açmaya dahi gerek yok. Bir kordondan besleniyorsunuz. Sıcacık, yumuşak, gürültülü, patırtısız bir ortamda yaşıyorsunuz. Küçülüyor, küçülüyorsunuz. Aslında aynı temalı başka bir şiirin şairi şöyle bitiyor. Başka bir şairin şiiri. Oyun oynayıp sorumlulukları unutmalıydık. Küçük bir kız ya da bebek olup annemize dönmeli, son 9 ayımızı yüzerek geçirmeli ve sevgi dolu bir bakışla son bulmalıydık. Kardeşler, o sevgi dolu bir bakış İsa Mesih'in bakışıdır. Çünkü kutsal kitaba göre İsa Mesih'i yüreğine kim kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettiyse, İsa Mesih yeniden geldiğinde onu göreceğiz ve buradaki her şey son bulacak. Yeni bir yaşam başlayacak. Benim için söylemesi zor ama İsa Mesih bizim yaşamlarımızı tersine çevirmeye gelmiştir. Yaşlanmış yüreklerimizi yeniden umut katmaya gelmiştir. O kıstığımız duygularımızı yeniden sesini açıp sevinç çığlıkları yükseltmeye gelmiştir bize. O büyümüş, yaşlanmış yüreklerimizi tekrar çocuk yapmaya gelmiştir kardeşler. İsa Mesih gerçekten harika bir iş için gelmiştir. Ben kiliselerdeki olgun, imanlı kişilerden bazı şeyler öğrendim. Mesela bazı yaşlı bayanlarımız var bizim, 80 yaşlarında. Dua etmekten artık dizleri yara olmuş. Yürümeye güçleri yok. Yine de her toplantıya bastonla giden. Biliyor musunuz, onların yanında ne zaman bir sıkıntımdan bahsettiysem bana şöyle dediler. Aman canım, sen de kafanı taktığın şeye bak. İsa Mesih bizim için öldü. O çocuk gibi böyle sevinçli. 80 yaşındaki o bayanlar benden daha çocuktu. Benden daha ümit doluydu, umut doluydu. Benim eşimin mesela anneannesi. Komünist dönemde yaşamış bir Hristiyan. Kendi kocası tarafından ihbar edilip hapse attırılmış bir kadın. Ve bu yüzden sokakta yaşayıp geceleri evine gizliden gidip camından çocuklarını gören bir kadın. Çünkü kocası onu ihbar ediyordu, imanlı olduğu için. Ve iki kere hapse atıldı bu kadın. Bir anne. Ve onun hatıralarını bana anlattıkları zaman o kadın, o yaşadıklarına rağmen mesela demişler ki ona, ya senin hastalığın çok kötü, ölebilirsin. Kadın şey demiş, hayt, İsa Mesih demeden ben nasıl ölürüm? İsa Mesih izin vermeden öyle bir şey yok. Ve her olayda böyle ümit dolu, umut dolu, sevinç dolu. İşte İsa Mesih bizden bunu yaratmaya geldi kardeşler. Her şeyi umut eden diyor ya, her şeye inanan Korintliler'de, her şeye dayanan sevgi, o bir çocuk sevgisidir, öyle saf bir sevgidir. İşte benim o gördüğüm o olgun imanlar benden çok daha genç, çok daha çocuklardı. Kutsal kitapta kardeşler, Kral Davut bunu fark edenler arasındaydı. Mezmur 131'i açabilir miyiz acaba? Mezmur 131. Bir dakika, ben yanlış mı söyledim? Doğru. Evet. Ya Rab, yüreğimde gurur yok. Gözüm yükseklerde değil. Büyük işlerle, kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum. Tersine, ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi kendimi yatıştırıp huzur buldum. Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. Ey İsrail, Rabbe umut bağla, şimdiden sonsuza belki. Kral Davut, bir kralken, koca bir adamken, kendi evlatlarını yitirmişken, büyük zorluklar yaşamışken, düşünün, İsa'ya bile ey Davutoğlu halimize acı diyorlar. Davut bu adamken, yüreğindeki söz sütten kesilmiş çocuk gibi. Bir büyük kral gibi değil, çocuk gibi. İsa'nın, Tanrı'nın yanında bir çocuk gibi, çünkü diyor ki huzur buldum. Kardeşler, o çocuğun yüreğini almadan bir imanlıya da huzur yoktur. Gerçekten. Kral Davut o çocuk yüreğini tatmaya hazırdı. Peki ya sen? Hazır mısın? İster misin? Daha önce İsa Mesih ile tanışmamış olabilirsin. Onu yaşamına kabul etmemiş olabilirsin. Ama bugün bir çocuk gibi onun muhteşem sevgisinden tatmak ister misin? Ya da yıllar önce İsa Mesih ile tanışmış olabilirsin. Ama tecrübelerinden dolayı yüreğin yaşlanmış olabilir. Peki ya sen? Yüreğindeki o çocuk sevincini tekrar tatmaya hazır mısın? İster misin? Ayağa kalkalım o zaman. Ve bu bir iman adımı olsun. Ve gerçekten yüreğinde bu özlemi duyanlar Rabbi çağırsın bugün yüreğine ve Rab yanıtlayacaktır. Dua edelim kardeşler. Ya Rab şükrediyoruz sana. Bizler uğruna döktüğün kan için ve bizlerin ümidini tazelemek uğruna ödediğin bedel için. Ya Rab ben kendi adıma bugün senin önünde tövbe ediyor ve önünde duruyorum ya Rab. Benim yüreğimi bugün o çocuğunkine çevir ve buradaki kardeşlerimin ya Rab. Buradaki her bir kardeşimin yüreğine dokun. Ve onların sevinçlerini, umutlarını tazele diye dua ediyorum. Yüreklerde çalış ve yerleş diye dua ediyorum. O sevinç çığlıkları atacak kadar, o çocuklar gibi her şeyi umut edenlerden yap bizi diye dua ediyorum bugün ya Rab. Şükrediyoruz sana çünkü sen bunu yapmaya kadirsin ya Rab. Gel ve kardeşlerimin yüreğine dokun ve bizi bereketle bugün diye dua ediyorum. Oğlun İsa Mesih'in yüce, diri ve güçlü adıyla dua ediyorum. Amin. Rab haftanızı bereketlesin kardeşler. Teşekkür ederim. Amin. Amin.